Allah'tan korkan, Allah'tan korkmayan kimseler için bu kitap hidayet olmayacak. Allah'tan korkmayanlar insanlardan korkacak. Demek ki Kur'an'ın hidayet olması için muttakilerden olmak lazım. Aynı şekilde burada da buyuruluyor ki abid olanlar için bu kitap belagdır. O yazıyı ararsınız. Deprem oluyorsa, yangın varsa, içeride gaz birikmesi varsa, bir tehlike varsa, terör saldırısı varsa, o yazıyı ararsınız. Çıkış nerede? Çıkış neresi? İşte inne fi haza le belagan li kavmin abidin. Eğer abid olursanız size çıkış yolunu gösterecek. İşte buradan gideceksiniz. Anarşiden kurtulmak mı istiyorsunuz? Çıkış yolunu mu arıyorsunuz? Kardeşliği tesis etmenin çaresini mi arıyorsunuz? Kafanıza göre çözüm yolları üretmeyin. İnne fi haza bunda. Kafanızda çözüm yok. İşte bunda var. İnne fi haza bu kitapta.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Enbiya suresinin sonuna geldik. Allah Azze ve Celle toplumları yarattığından beri, peygamberler gönderdiğinden beri yürürlükte olan bir sünnetini açıklamıştı. Ennel arda yerisuha ibadiyye salihun. Muhakkak ki yeryüzüne benim salih kullarım varis olurlar. Bu Allah'ın bir sünneti. Tevrat'ta da böyle yazılmıştı. Zebur'da da, İncil'de de, Kur'an'da da. Allah Azze ve Celle'nin sünneti değişmez. Sünnetullah'ın değişmeyeceğine Kur'an şahittir. O halde bu sünnetin bugün de geçerli olduğundan emin olmalıyız. Dün Allah Azze ve Celle Firavunlardan almış Musa'lara vermişse, Nemrutlardan almış İbrahimlere vermişse, Hazreti Davud'a, Süleyman'a vermişse, Hazreti İsa'ya verdiyse ve hepsinden önemlisi Hazreti Peygamber'e büyük bir şeref ve büyük bir güç kuvvet verdiyse ve ona veren Allah bize böyle vaatte bulunuyorsa, salih olun size de veririm diyorsa, verecek demektir. Kanun yürürlüktedir, değişmemiştir, değişmez. Aynı kanun devam etmektedir. Allah Azze ve Celle sadece bize haber vermek için değil, aynı zamanda bu kanuna göre ümit var olun. Eğer salih olursanız yeryüzünde bu güçsüzlükten, bu zilletten kurtaracağım sizi. Sonuçta benim kanunum geçerli olacak ve siz salihler olursanız varisler olacaksınız. Yeryüzünün varisleri sizler olacaksınız. Ayet ahiretteki verasetten bahsediyor olduğu gibi, yani ahirette bu dünyada kıyamet koptuktan sonra tekrar yeni bir dirilişle her şey yaratıldıktan sonra yeryüzü yeni bir şekle büründükten sonra, insanlar mezarlarından çıkıp tekrar hayat bulduktan sonra, yani kıyametten sonra ahirette varis olacak olanlar şu yeryüzüne yeni bir dünyaya, yeni bir hayata varis olacak olanlar salih kullarımdır. Allah Azze ve Celle bunu kitabı mukaddes olarak bastırılan Yahudi kaynaklarının içerisinde de ifade etmektedir. Mezmurlar kitabında, yani Zebur'da Allah Azze ve Celle bunu açıkça ifade etmiş ve bu ayetin bir benzerini o zaman onlara da söylemişti. Zebur'da geçtiğine göre Allah Azze ve Celle şerliler yok olacak ve benim salih kullarım dünyaya varis olacaklar buyurmaktadır. Zebur'da da aynısı var. Ve o Zebur'daki kısmın devamında Allah Azze ve Celle o salihler varis olacaklar dedikten sonra onların oradaki mutluluğu ebedi olacaktır buyurmuştur. Ona göre salih kulların varis olacağı ahiret olmaktadır. Çünkü bu dünyada salihler ebediyen hükmetmeyeceklerine göre, bu dünyanın bir sonu olduğuna, gücün kuvvetin bir sonu olduğuna göre, zaten kıyamet kopacağına göre, bu dünyadaki hayatımız ebedi olmayacağına göre, demek ki kastedilen ahiret hayatı, Zebur'daki verilen bilgiden anlaşılan bu. Salih kullarım, şerliler yok olacak, salih kullarım varisi olacak ve onlar orada ebedi kalacaklar. Buna göre Allah Azze ve Celle bu dünyada şerlileri de öldürmekte, salihleri de öldürmektedir. Ve sonunda herkesi tekrar diriltecek ve salih kullar ebedi olarak şu dünyaya varis olacaklar. Yeni bir dünya meydana getirilecek, başka bir şekle sokulacak ve herkes layık olduğu yere gidecek. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme ve salih olanlar bu dünyaya varis olmuş olacaklar. Bu ayeti Zebur'daki o bilgiyle birleştirecek olursak, o zaman Burada kastedilen ahiretteki durumdur ve Allah Azze ve Celle salih kullarım yerisuha buyururken o yeryüzüne varis olacaklar derken demek ki ahiretteki verasetten bahsedilmekte. Yani ahiret benim Müslüman kullarım için olacaktır, salih kullarım için olacaktır. Bu dünyada eğer zulümlere uğruyorlarsa, haksızlıklara uğruyorlarsa da yine de morallerini bozmasınlar, ahireti düşünsünler. Sonuçta ahiret onların olacaktır. Hem bu manaya geldiği gibi, yani ahiretten bahsedildiğini düşünebileceğimiz gibi, buradaki verasetin, salih kulların hakimiyetinin ve mutluluğunun ahirette olacağını düşünmemiz mümkün olduğu gibi, bu dünyada da olacağını düşünmemiz mümkündür. Bazı müfessirler, bazı cahillerin yanlış yorumlarından dolayı sadece bu manayı düşündüler. Bazı cahiller diyorlar ki madem ki Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Yeryüzüne salih kullarım varis olurlar. O halde kimler varis olduysa, kimler hükmettiyse, kimlerin elinde güç kuvvet olduysa demek ki onlar salih insanlar sayılmaktadırlar. Halbuki bu tamamen cehaletten ibarettir. Kur'an'a göre firavunlar, nemrutlar salih değildirler. Onlar da hükmetmişlerdir. Bu şekilde bir anlayış Kur'an'a tamamen zıttır. Onların bu yanlış yorumları onları başka yanlışlara götürdü. Demek ki dediler güçlü kuvvetli kimse salih olanlar onlardır. Halbuki böyle bir şey mümkün müdür? Allah Azze ve Celle salih olanlardan kimleri kastettiğini kitabında defalarca anlatmıştır. Güçlü olanlar demek olabilir mi? Nice güçlüler var ki zalimdirler, alçaktırlar, namussuzdurlar, haindirler. Onların salih sayılması mümkün müdür? Onların bu yanlış yorumlarına kızarak yahut da onların böyle yanlış yorumlamalarına fırsat vermemek için, o zalimleri de salihler gibi göstermelerine fırsat vermemek için bu ayetin sadece ahiretle ilgili olduğunu söyleyenler, bu dünya ile ilgili olmadığını, yani müminlerin bu dünyada, salihlerin bu dünyada varis olmama ihtimalleri olduğunu ve onların her zaman galip gelmeyeceklerini ifade edenler başka bir hataya düşmektedirler ve müminlerin morallerini bozmaktadırlar. Bu ayet gelecekten haber vermektedir. Bu ayet müminlere ümit vermektedir. O yüzden bunu sadece ahiret olarak anlamak doğru olmaz. Salih kavramını yanlış anlayanlara kızarak, bütün firavunları, nemrutları salihler sınıfına sokanlara kızarak, bu ayetin sadece bu dünya için değil ahiret için olduğunu iddia etmek doğru olmaz. Bu dünyada da Allah Azze ve Celle salihlere vermektedir sonuç itibariyle. Bu ayet, her zaman için salihler galip gelecekler demek değildir ki. Öyle anlamak yanlış. Allah Azze ve Celle başka yerlerde her zaman salihlerin galip gelmeyeceğini ifade etmektedir. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz şu günleri, devirleri, gücü kuvveti insanlar arasında evirip çeviririz. Bir şunlara bir bunlara veririz. Neden? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ İçinizden hakikaten iman etmiş olanları ortaya çıkartmak için, gerçek müminleri ortaya çıkarmak için, bir de içinizden şehitler ve şahitler edinmek için. O yüzden Allah Azze ve Celle bazen gücü kuvveti kafirlere, zalimlere vermiş olabilir.
Hem bundan dolayı bu gibi hikmetlere binaen hakiki müminleri ortaya çıkartmak ve Allah yolunda canını malını ortaya koyanları ortaya çıkarmak için, onları yükseltmek için, onların meleklerin bile gıpta ettiği makamlara gelmesi için, Allah için canını malını ortaya koymuş olanlarla Rabbul Alemin'in övünmesi için, bu gibi hikmetlere binaen Allah Azze ve Celle bazen kafirlere güç kuvvet verse de, müminlerin hatalarından dolayı, dünyaya dalmalarından, dünyayı sevmelerinden, ölümden korkmalarından ve tembelleşmelerinden, bunun gibi sebeplerden dolayı bazen kafirlere gücü kuvveti vermiş olabilir. Bu hem bir takım sebeplere bağlı hem de bir takım hikmetlere bağlıdır. Birkaç tanesinden bahsettim. İşte bunları düşünmek icap eder. Ama sonuçta Allah Azze ve Celle yine de salih kullarına teslim etmektedir. Bir müddet Müslümanların elinden alsa bile, Müslümanlar fetret dönemleri yaşasalar bile, ara dönemler, zulmün çoğaldığı, güçlerini kaybettikleri, küfrün hakim olduğu dönemler, ara dönemler yaşamış olsalar bile, netice itibariyle Allah Azze ve Celle'nin salih kulları yine ileride galip geleceklerdir. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Nice firavunlar, nemrutlar gelmiştir ama Allah bir Musa, bir İbrahim göndermiştir. Nice Ebu Cehiller gelmiştir ama Allah Azze ve Celle bir Muhammed, bir Ebu Bekir, bir Ömer göndermiştir. Demek ki sonuçta yine salih kullar varis olmuşlardır. Bu daima ve her zaman ve her mekanda salih kullar hakim olacaklar demek değil ki. Mesela ben size Müslümanlar sonuçta galip gelecekler desem, bu daima ve her yerde ve her zaman demek midir? Müslümanlar galip gelecekler demektir. Ama her zaman ve her yerde demek midir? Ve daima demek midir? Bu durumdan sonra tekrar galip geleceğimiz günler olacak, asırlar olacak, tekrar İslam medeniyetinin kurulacağı zamanlar gelecek demektir. Yoksa hiçbir yerde, hiçbir mekanda kafirler asla hakim olmayacaklar, kıyamete kadar hep böyle devam edecek demek değildir. Ayetin manası da öyle anlamak icap eder. اَنَّ الْاَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Muhakkak ki şu yeryüzüne salih kullar varis olacaklar. Evet, olacaklar. Ama bu hiçbir zaman firavunlar, nemrutlar olmayacak demek değildir. Neticede salihler varis olacaklar demektir. Ve Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetinin geleceğine dair bize bilgiler vermektedir. Bu dönemden Peygamberimiz haber vermişti. Bu dönemden, Müslümanların güçlerini kaybedecekleri dönemden haber veriyordu. Ama sonrasında tekrar galip geleceklerini de söylüyordu. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbul Alemin nasıl ki kitabında Müslümanlara moral veriyorsa, salih kullar tekrardan galip gelecek, varis olacaklar yeryüzüne buyuruyorsa, müminlere moral ve ümit veriyorsa, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış olan Hazreti Peygamber, o da aynısını yaptı ve ümmetine moral verdi, ümit verdi. Buyurdu ki, benim ümmetimin misali yağmura benzer. Mesela ümmeti kel matar, la yudra evvelu hayrun em ahiru. Bilinmez başı mı hayırlı yoksa sonu mu? Yani benim ümmetimin sonunda çok güzel zamanlar gelecek. Bugünden bile daha güçlü olacak ümmetim. Evet, Hazreti Peygamber'in zamanındaki nesil gibi bir nesil, sahabe nesli gibi bir nesil bir daha gelmedi, gelmeyecek. O kalitede Müslümanlar, Ebu Bekir kalitesinde, Ömer kalitesinde Müslümanlar elbette gelmedi, gelmeyecek. Ancak tüm Müslümanların gücünü düşündüğünüzde öyle dönemler gelecek ki Hazreti Peygamber'in döneminden çok daha fazla güçlenecekler. O yüzden Hazreti Peygamber öyle buyuruyor. Bir zaman gelecek, bugünden daha güzel olacak. Bugünden daha güzel olacak. Çünkü yağmurun başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı? Belli olmadığı gibi ümmetim de öyle. İleride öyle zamanlar gelecek ki, bugünden çok daha büyük bir güce ve hakimiyete ulaşacaklar. Efendimiz haber veriyordu. Bir başka rivayette ümmetinin geleceğini 5 döneme ayırıyordu Hazreti Peygamber. Buyuruyordu ki bu din nübüvvet ile başladı, yani peygamberlikle, yani benimle başladı. Sonra Allah'ın istediği kadar böyle devam edecek. Yani ben daha sonra öleceğim demek istiyordu. Ondan sonra Raşid halifeler gelecek. Ebu Bekirler, Ömerler dönemi. Sonra o da Allah'ın istediği kadar sürecek. Ondan sonra o da bitecek. Ve onlardan sonra üçüncü dönem olan ısırıcı meliklik, padişahlık dönemi gelecek. Babadan oğula geçen dönem. Muaviye'den oğlu Yezid'e kalacak. Babadan oğula geçen dönem, padişahlık dönemi başlayacak. O da Allah'ın istediği kadar devam edecek. Ondan sonra icbar dönemi, zorbalık dönemi gelecek. Diktatörlük dönemi 1900'lere kadar, 3. dönem. 1920'lere kadar padişahlık dönemi. O günden beri de 100 yıldır da icbar ve diktatörlük dönemi.
Ayet aynı zamanda şartını ifade etmek.
Öyle değil mi? 100 yıldan beri Müslümanlar diktatör sistemlerin altında değiller mi? Suriye'si de öyle, öbürü de öyle, öbürü de öyle. Hepsinde diktatör sistemler kurulmadı mı? Şapka giymeyenlerin idam edildiği memleketlere dönüşmediler mi? Camilerin ahıra çevrildiği memleketlere dönüşmediler mi? Suriye'de mi diktatörlük yok? Irak'ta mı yoktu? İran'ında mı yoktu? Kuveyt'inde mi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde mi, Suudi Arabistan'ında mı, Libya'sında mı, Katar'ında mı, hangisinde yok, Libya'sında mı yok, Yemen'inde mi yok, Afganistan'ında mı yok, hangisinde diktatör sistemler kurulmadı? Efendimizin haber verdiği gibi, 4. dönem, sonra dedi, o dönem de bitecek. Allah Resulü müjde veriyordu. 4. dönemin Müslümanlarına moral ve ümit veriyor. Bize söylüyor. Biz 4. dönemin Müslümanlarıyız. 4. dönemin sonlarında geldik inşallah. 5. döneme girmek üzereyiz. 4'ün sonundayız. 5'i görmediysek, 5. dönem yaşamadıysak da, bahara ulaşmadıysak da kokusunu aldık elhamdülillah. Haber verildiği gibi ennel arda yerisuha ibadiyes salihun. Evet, yeryüzüne salih kullar varis olurlar. Efendimiz de öyle buyuruyordu. O 4. dönemden sonra 5. dönem gelecek. Yeryüzünde yeniden İslam devleti, İslam medeniyeti kurulacak. Yeniden hilafet tesis edilecek. Gökyüzü verdikçe, yağdırdıkça yağdıracak. Yeryüzü verdikçe verecek. Mal çoğaldıkça çoğalacak. İsteyen kalmayacak. O günler de gelecek. Yeryüzündeki bu İslam hükümetinden gök ehli ve yer ehli razı olacak. Hazreti Peygamber 5. dönemin geleceğini haber veriyordu. Kur'an sünnetullahı belirtir. Hazreti Peygamber daha da detayına iner. Evet der, böyle olacak, sonra şöyle, sonra şöyle. Rabbinin kendisine bildirmesiyle. Elbette ki gaybı bilen değildir. Ama Rabbi kendisine bildirir ki ümmetine moral versin diye. Nasıl ki İstanbul'un fethedileceğini söyledi ki ümmetine hedef göstermiş olmak için. Aynı şekilde Roma'nın da fethedileceğini söyledi. İstanbul'dan sonra tembelleşmesinler, Roma'yı da hedeflesinler diye. Bize de söylüyor. Roma'yı da fethedeceksiniz, o günler de gelecek, moralinizi bozmayın buyuruyor. İşte bunlar bu dünyada da salihlerin varis olacağının haberleridir. Sadece ahirette varis olma olayı değil. Elbette ahirette varis olacak olanlar salihlerdir. İman etmiş ve salih ameller işlemiş olanlar. Elbette orası salihlere aittir. Ancak bu dünyada da sonuçta salihlere teslim edilecek. Mehdi aleyhisselam da gelecek. Mesih aleyhisselam, Hazreti İsa da gelecek. O sahte deccaller ölecek, gidecek. Sonra gerçek deccali de Hazreti İsa öldürecek. Sonra Yecüc ve Mecüc de çıkacak. Allah azze ve celle Yecüc ve Mecüc'ün de belasını verip onları yeryüzünden yok edecek. Ondan sonrasında da kıyamet kopacak. Yani daha salihler varis olacaklar. Daha Hazreti Mehdi de gelecek, Hazreti Mesih aleyhisselam da gelecek. Ve beşinci dönem gelecek. Böyle gitmeyecek. El kufru yedum ve zulmü la yedum. Dünyada zulüm var, devam etmez. Zulüm devam etmez. Küfür devam etse bile. Bu böyle devam etmeyecek. Allah azze ve celle müminlere hem teselli vermektedir, hem ümit vermektedir. Hem de onlara varis olmanın şartını açıklamaktadır. Yeryüzüne varis olmak istiyorsanız salih olacaksınız. Verasetin şartı salahiyet. Salih olursanız varis olursunuz. Salih olmayanlar varis olamazlar demek. Allah Azze ve Celle şartını koşmuş oluyor. Şartını koşuyor. Kimlere verilecek yeryüzü, güç ve kuvvet, hakimiyet kimlere verilecek? Salihlere verilecek demiş oluyor. Ayet aynı zamanda şartını ifade etmektedir. Nasıl ki en hayırlı ümmetten olmanın şartı var. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanların iyiliği için çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Ama bir şartı var. Herkes bu ümmete dahil değil. Her peygambere iman eden en hayırlı ümmetten değil. Belki Müslümandır, yine cennete girecektir ama en hayırlı ümmet olmanın şartını Kur'an söylüyor devamında. Bunun şartı nedir? Te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker. İyiliği emredersiniz, kötülüklerle de mücadele edersiniz. Ve tu'minûne billah. Allah'a da iman etmeniz gerektiği gibi adam akıllı iman edersiniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan tevhid inancına göre iman edersiniz. Kafanıza göre değil, tevhid inancına göre iman edersiniz. Ondan başka otorite tanımazsınız. Öyle iman edersiniz. İşte o zaman en hayırlı ümmet olursunuz. Hazreti Ömer öyle diyordu. En hayırlı ümmetten olmak isteyenler şartlarını yerine getirsinler. Evet, yeryüzüne varis olmak isteyenler de şartlarını yerine getirsinler. Yeryüzüne varis olmanın şartı salih olmaktır. Salih olmanın şartı da evvela hakiki imanla iman etmek. Sonra da salih ameller işlemektir. İmanına şirki bulaştırmadan iman etmek ve sonra da salih ameller işlemek. Rabbimiz Allah demek, sonra da istikameti tutturmak. İnnellezine kâlu rabbuna Allah summe istakâmu. Onlar ki Rabbimiz Allah derler, sonra da istikamet üzere devam ederler. Hiçbir zaman istikametten sapmazlar. İşte salihler. İşte salihler. Allah Azze ve Celle onlara vereceğini ifade ediyor. Onlara teslim edilecek yeryüzü. İnne fi hâzâ le belâgan li kavmin âbidîn. Muhakkak ki bunda bir belâg var. Âbid olan bir topluluk için, âbid olan bir topluluk için bunda bir mesaj var. Belâg aynı zamanda mesaj manasına geldiği gibi bir çıkış yolu manasına da gelir. Bunda, bu Kur'an'da inne fi haza, yani fil Kur'an, fi hazel Kur'an manasında, bu Kur'an'da le belagan, bir belag var, bir mesaj var. Ama kime? Li kavmin abidin, abid olan bir topluluk için, Allah'a ibadet edenler için. Allah'a ibadet etmeyenler demek ki onlar mesajı anlamayacaklar. Demek ki sadece inanmak yeterli değil. Anlamak için, mesajı anlamak için ibadet ehli olmak gerekiyor. Abidlere dönüşmek gerekiyor. Gündüzleyin mücahitse geceleyin abid olan insanlara dönüşmek. Sadece işin edebiyatını yapan insanlar değil. İbadet insanına dönüşmek gerekiyor. Namazdan zevk alan insanlara dönüşmek, secdeden lezzet alan, rükudan lezzet alan, ibadetlerle Rabbine yaklaşan abidlere dönüşmek, namazı öfleyerek, pöfleyerek kılmayan, huşu içerisinde ve zevkle kılan, Rabbimin huzuruna çıkıyorum diyerek Cumhurbaşkanıyla görüşmeniz mümkün olsa nasıl mutluluk duyarsınız? Bir yetkiliyle, bir güçlü insanla görüşmeniz mümkün olsa nasıl ki heyecan duyarsınız? Hatta bu bazen bir firavun da olabilir. Bir Nemrut da olabilir. Yine de onunla görüşmekten hoşlanırsınız. Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkıyoruz her namazda. Ama فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ, o namaz kılanlara yazıklar olsun. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, onlar ki namazlarından gafildirler. Namaz kılarlar ama gaflet içinde. Yani kılıyorlar. Kılmayanlar değil burada bahsedilen. Musallin diyor. Namaz kılanlardan bahsediliyor. Namaz kılıyorlar ama aslında huşu da yok. Ve lezzet almak da yok. Allah'a yakınlaşmak da yok. Namazın kendisine bir faydası da yok. Halbuki namaz inne salate tenhe anil fahşai vel munker. İnsanı kötülüklerden de hayasızlıklardan da alıkoyar. Namaz böyledir. Ama böyle olmayan bir namaz. Allah Azze ve Celle abid olanlardan bahsediyor. Namazında huşu içinde olanlar. Kat eflahal mu'minun dedikten sonra mümin olanlar kurtulmuşlardır. Kimdir o müminler? Ellezine hum fi salatihim haşi'un. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler, haşyet sahibidirler, Allah'ın huzurunda olduklarının farkındadırlar. Kainatın padişahının önünde olduklarını hissederler. Allah'ı görüyor gibidirler. O makama gelemeseler de Allah'ın kendilerini gördüğünü hissetmektedirler. Ya ihsan makamındadırlar. İhsan makamında olamıyorlarsa hiç olmasa murakabe makamına sahiptirler. Demek ki böyle olunca, abid olunca, ibadetten lezzet alan adam, ibadetten zorsunmayan adam, artık ibadet kendisine zor gelmeyen adam, Artık ibadet ona lezzet veriyor. İbadetten zorsunmuyor. Kolaylaşıyor. Böyle olanlar için bu Kur'an'da mesaj vardır. Demek ki Kur'an'ın mesajını anlayabilmek için abid olmak, ama böyle bir abid olmak icap etmektedir. Nasıl ki hani Elif Lam Mim'de, Bakara'nın başında Elif Lam Mim zelikel kitab, şu kitap la raybe fi, onda şüphe yok. Allah'tan olduğuna şüphe yok, onun benzeri getirilemez. Huden lil muttakin, kimlere hidayettir? Muttaki olanlara. Takva sahipleri, Allah'tan korkanlara, sakınanlara, Allah'ın gücünü, kudretini görüp ondan korkanlara, hem seven hem de korkanlara, huden lil muttakin, herkese değil demek ki. Neden bu Kur'an herkese hidayet olmuyor? Çünkü herkes muttaki değil, korkmuyor. Evvela korkan insan olmak lazım. Allah'tan korkan, Allah'tan korkmayan kimseler için bu kitap hidayet olmayacak. Allah'tan korkmayanlar insanlardan korkacak. Demek ki Kur'an'ın hidayet olması için muttakilerden olmak lazım. Aynı şekilde burada da buyuruluyor ki abid olanlar için bu kitap belagdır. Mesajı vardır. Bu kitabın mesajı abidler içindir. Onlar anlarlar. Abid olmadıkça, demek ki Kur'an'ı yaşamadıkça, Kur'an'ın emrettiği ibadetleri yapmadıkça, demek hiçbir zaman bu kitabın mesajına ulaşılamayacak. Demek ki bu kitap o zaman o kimseyi için bir belag olmayacak, doğru yola ulaştıran bir kitap olmayacak. Belagda bu mana da var. Doğruya ulaştıran. İnne fi hâze, bu Kur'an'da le belagan, bir belag var. Hem bir mesaj var, hem de insanları doğru yola ulaştırma özelliği var. Yanlıştan kurtarma, çıkış yolu gösteren bir kitap. Yani çıkmaza girmiş olan kimseleri ya da toplumları oradan kurtarır, çıkış yolunu gösterir. Aha, buradan gideceksiniz der. Çıkmaza girmiş olan toplumlar, ne yapacağını bilemeyen toplumlar, debelenen toplumlar, çukura düşmüş orada debelenenler. İnne fi hâze le belâg. Bu kitapta bir belâg var. Çıkış yolunu gösteriyor. İşaretler var. Onu takip ederseniz çıkış yolunu bulacaksınız. Nasıl ki büyük binalarda hani çıkış yazar. Aha, buradan çıkarsan kurtulursun. Yani bu binadan çıkmak istiyorsan, mesela yangın esnasında, deprem esnasında, o çıkıştan çıkabilirsin yani. O nasıl ki bir kurtuluş oluyor. O yazıyı ararsınız. Deprem oluyorsa, yangın varsa, içeride gaz birikmesi varsa, bir tehlike varsa, terör saldırısı varsa, o yazıyı ararsınız. Çıkış nerede? Çıkış neresi? İşte inne fi hâzâ le belâgın li kavmin âbidîn. Eğer abid olursanız size çıkış yolunu gösterecek. İşte buradan gideceksiniz. Anarşiden kurtulmak mı istiyorsunuz? Çıkış yolunu mu arıyorsunuz? Kardeşliği tesis etmenin çaresini mi arıyorsunuz? Kafanıza göre çözüm yolları üretmeyin. İnne fi hâze, bunda. Kafanızda çözüm yok. İşte bunda var. İnne fi hâze, bu kitapta. Çözüm bu kitapta. Bu kitabın esaslarını kabul edeceksiniz. Irkçılığı bırakacaksınız. Irkınızla övünmeyeceksiniz. Irkçılık yapmayacaksınız. Üstünlük ölçüsü olarak takvayı göreceksiniz. İnsanları aşağılamayacaksınız. Bu kitabın ölçülerine göre davranacaksınız. Bir ırkın hakimiyetini sağlamaya kalkışmayacaksınız. Hakkın hakimiyetini gerçekleştireceksiniz. Çıkış yolunuz bu. Hırsızlıkları mı azaltmak istiyorsunuz? Zinayı mı? Kumarı mı? Ahlaksızlığın her türlüsünü mü? Toplumunuzda olan bu sorunlardan çıkış yolu mu arıyorsunuz? İnne fi hâzâ le belâg. İşte bu kitapta var çıkış yolu. Bu kitabı çıkış yolu olarak görseler rahmet olduğunu anlayacaklar. O yüzden bundan sonraki ayette Allah Azze ve Celle ey Resulüm seni rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Onlar bu kitabı başlarına bela zannediyorlar. Seni de başlarına bela zannediyorlar. Sen rahmetsin. Çünkü bu kitap sana verildi. Ve bu kitapta belag var. Çıkış yolunuz bu kitap gösterecek. Araplar perişan vaziyetteydiler. Aşiret olmanın ötesine geçemiyorlardı. Ve aşiretler de birbirini yiyordu. Hepsi kendi aşiretini bir şey zannediyordu. Irkçılık yapıyorlardı. Her türlü hırsızlık, haksızlık, namussuzluk almış başını gidiyordu. Putperestlik gerek inançta gerek amelde her türlü sapma içerisindeydiler. Geldi bu kitap ve onlar için belag oldu. Hakka ulaştırdı ve onlara çıkış yolunu gösterdi. Bu belalardan kurtulmanızın çaresi işte şu esaslardır diyerek Allah Azze ve Celle onlara çaresini gösterdi bu kitap ile. Ama onlar bu kitabı başlarına bela gördüler. Hayatlarını değiştirmemek için, saltanatlarını bırakmamak için, insanları sömürmeyi bırakmamak için toplumları sömürenler peygamberlere karşı geldiler. Bu kitaba karşı mücadele hep onlar verdiler. Memleketlerin başındakiler, memleketlerin kaymağını yiyenler, memleketleri sömürenler, idareciler ve zenginler her zaman peygamberlere hep onlar karşı geldiler. İşlerine gelmedi. Yoksa bu kitap onlara doğru yolu gösteriyordu. Sapmışlardı. Berbat bir durumdaydılar. Putlardan yardım isteyecek hale gelmişlerdi. Kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Hırsızlığın, haksızlığın, ırkçılığın her türlüsü vardı. Ve Allah Azze ve Celle onları bütün pisliklerden kurtarmadı mı? Onları devlet yapmadı mı iman edenleri? Abid olanlar, Allah'tan korkan Allah'a, saygı duyan, ona ibadet eden, rükû eden, secde edenler, onları devlet yapmadı mı? Onları güzel bir topluma dönüştürmedi mi? Onları çukurdan alıp da yukarılara çıkarmadı mı? Kızlarını diri diri toprağa gömenleri Hazreti Ömerler yapmadı mı? Bela mıymış değil miymiş? Gerçekten de bela olmadı mı bu kitap? Ancak bu kitabın belag olması için yapılması gereken abid olmaktır. Biraz evvel ifade ettiğim gibi en hayırlı ümmetten olmak için nasıl ki şartı iyilikle emreden, kötülüklerle mücadele eden insan olmak ise aynı şekilde bu kitabın bize faydalı olabilmesi, bize çıkış yolu olabilmesinin şartı da bizim abid olmamız. Sadece inanan insanlar değil, kalbim temiz diyenlerin kulakları çınlasın. Kur'an diyor ki bu kitap o zaman sana bela olmaz. Eğer sen abid değilsen, Rabbine rükû secde etmiyorsan, onun için oruç tutmuyor, zekat vermiyor, hacca gitmiyorsan, onun emirlerini yerine getirmiyor, bütün vitaminleri, her ibadet bir vitamin. O vitaminleri almıyorsan sende zeka oluşmayacak. Kur'an'ı anlamayacaksın. İnne fî hâze lebelâ ama li kavmin abidîn. Evet, bu kitapta bir çıkış yolu var. Evet, bu kitabın mükemmel bir mesajı var ama abidler için var. Öbürleri yine anlamayacaklar. Evet, bu kitap hidayet kaynağı ama lil muttakîn. Muttaki olmayanlar için hidayet kaynağı değil. Nasıl ki muttakiler için hidayet kaynağı, aynı şekilde abid olanlar için de hidayet kaynağı ve bir belag. Onlar hakka ulaştıran ve onlar yanlış yoldan kurtaran, onlara bulundukları durumdan çıkış yolunu gösteren, onlar için çıkış yolu olması onların abid olmasıyla mümkün. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ İşte onlar peygamberi başlarına bela görüyorlar ya, Kur'an'ı da öyle görüyorlar aslında. Kur'an-ı Kerim, demin okuduğum ayette, اِنَّ فِي هَذَا bu Kur'an'da لَبَلَاغًا لِقَوْمِنْ عَبِد۪ينَ abidler için, abid bir toplum için belag var, mesaj var, çıkış yolu var dedikten sonra, yani bu kitap onların başına bela değil, tam tersi onları belalardan kurtaracak olan bir kitap. Yani bir rahmet, belag, bir rahmet. Kur'an rahmet olduğu gibi Hazreti Peygamber'e de söylüyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Resulüm, kitabım, benim kitabım rahmet olduğu gibi sen de rahmetsin. Sen de rahmetsin. Seni başka bir sebeple göndermedik. Ve mersennek. Başka bir şekilde seni göndermiş değiliz. İlla bir tek sebepten dolayı. Başka bir sebep yok. Tek bir sebep var. Rahmeten lil alemin olarak seni gönderdik. Tüm alemlere, zevil ukul olan, akıl sahibi olan bütün alemlere. Cinler de dahil yani. Cinler de dahil. İmtihanda olan ve akıl sahibi olan, yani yalnız insanlar değil, cinler de dahil. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Demek ki ey Resulüm, onlar senin başlarına bela görüyorlar. Hatta diyorlardı ki, bu Muhammed geldi, aileleri ayırdı. Aileleri ayırdı, karı kocayı ayırdı, ana babayı ayırdı, evlat da ana babayı ayırdı. Evet, ayırdı ama bu onun rahmet olmasına engel değil. Ayırdı çünkü onlar yanlış üzerinde ittifak etmişlerdi. Cehenneme doğru gidiyorlardı. Dünyalarını da cehennem etmişlerdi, ahiretlerini de. Elbette ki doğruları anlatmanız lazım ve doğruları anlattığınız zaman ikiye bölünecekler. Bir kısmı kabullenecek, bir kısmı kabullenmeyecek. Elbette o zaman ayrılacaklar ama bu ayrılık hayırlı bir ayrılıktır. Yanlış üzerinde ittifak etmişler. Elbette ki bu ittifakın bozulması lazım. Bir toplum yanlış üzerinde ittifak ettiyse, elbette doğruları anlattığınız zaman ikiye bölünecekler. Ve bu hayırlı bir bölünmedir. Irkçı bir bölünme, yanlış bir bölünmedir. Irkçı bir mantıkla toplumun bölünmesi elbette ki yanlıştır. Ama hakla batılın ayrılması doğrudur. Herkes batıl üzere mi devam etsin yani? Hazreti İsa Aleyhisselam da öyle söylüyor. İsa Aleyhisselam'ı sadece şefkat yönünü ortaya çıkartanlar, açsınlar baksınlar İncillere. Hazreti İsa der ki İncillerde, ben sulh, barış getirmeye gelmedim. Ben karı kocayı ayırmaya geldim. Ben evladı ana babasından ayırmaya geldim. Ben arkadaşları, dostları ayırmaya geldim. Hazreti İsa kötü bir şey için mi geldi? Elbette ki değil. Demek ki bunlar hayırlı şeyler. Demek yanlış üzerinde ittifak etmiş olanları ayırmak hayırlı. Hazreti İsa neyi kastediyordu? Yani siz yanlış üzerinde ittifak etmişsiniz. Ben geleceğim, doğruları anlatacağım ve o zaman bir kısmınız kabullenecek, bir kısmınız kabullenmeyecek. Ayrılmış olacaksınız. Karı koca ayrılacak icabında. Evlat ana babasından ayrılacak icabında. Evet, ben bunun için gönderildim ve bu rahmetin gereğidir. Rahmetin gereğidir. Eğer böyle olmazsa rahmet olmaz. İnsanlar yanlış üzerinde devam ederlerse o zaman rahmet olarak gelmiş olmaz. Hazreti Peygamber elbette ki alemlere rahmet olarak gönderildi. Irkçılığı kaldırdı. Irkçılık onları yiyip bitiriyordu. Şu anda bizi yiyip bitirdiği gibi. Irkçılık onları yiyip bitiriyordu. Hazreti Peygamber elbette ırkçılığı kaldırmakla rahmetini gösterdi. Elbette rahmeten lil alemindir. Elbette Hazreti Peygamber zinayı kaldırmakla, faizi kaldırmakla, sınıf ayrımını kaldırmakla, eşitliği getirmekle, insanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler demekle elbette ki rahmet olduğunu gösterdi. İnsanlar birbirlerini aşağılıyorlardı. Hazreti Peygamber geldi ve bunu yasakladı. Güzel ahlakı öğretti. Elbette ki rahmettir. Merhametli davranmayı, doğru konuşmayı öğretti. Elbette rahmettir. Faizi yasakladı. Elbette rahmettir. Kan davasını kaldırdı. Elbette rahmettir. Yanlış alışveriş şekillerini iptal etti. İnsanların arasını bozacak şekilde olan alışverişler, insanlar onları doğru görseler bile yasak etti. Çünkü bu ortaklıklar, bu alışverişler aranızı bozacak sonunda. Onları yasaklamak suretiyle, alışverişte, ticarette bir takım şeyleri haram kılmak suretiyle rahmet olduğunu gösterdi. Irkçılığı kaldırması, insanların hepsinin bir Adem ile Havva'dan geldiğini öğretmesi rahmet değil mi? Irkçılık yüzünden olan savaşları bitirmesi rahmet değil midir? Kızları diri diri toprağa gömülmekten kurtarması, kadınların aşağılanmasını engellemesi. En hayırlınız karısına karşı hayırlı davranandır demesi rahmet değil midir? Hazreti Peygamber'in savaşları ne olacak? Oryantalistler buraya itiraz edebilir. Ya da Hristiyan teologlar buraya itiraz edebilir. Nasıl rahmet oluyor? Cihat var sizin dininizde diyebilirler. Evet, cihat da rahmetin ta kendisidir. Çünkü cihat olmasaydı zalimler kim devirecek, nasıl devirecek? Cihat anlayışı olmazsa zalimler, toplumları ezenler, sömürenler, diktatörler nasıl devrilir? Cihat her zaman kıtal manasında değil. Kur'an'la da cihat var, malla da cihat var. Kur'an-ı Kerim onlara da cihat diyor. Cihat her zaman da savaş manasında değil. Tebliğ de bir cihat. Malla, Allah yolunda mal vermek de Allah için cihad etmektir. Ama kıtale gelince, evet kıtal da bir cihattır. Savaş, yani silahlı savaş. Ama İslam'ın onu emretmesi yine hayırlı bir maksat içindir. Bazılarının dediği gibi İslam'da kıtal var ama sadece savunma maksadıyla değildir. Elbette taarruz da vardır. Elbette ki İslam'ın kıtali, cihadı sadece sadece savunma değil. Onda taarruz manası da vardır. Ama bu da yine dinde zorlama yapmak için değil. Mallarına el koymak için değil. Ganimet almak için, memleketlerini ele geçirmek için değil. Dinlerini zorla değiştirmek için değil. Ya ne için? Diktatörleri devirmek için. O diktatörler devrilecek, sonra insanlar özgür bırakılacak. İnsanları dine, İslam'a girmeye zorlamak için değil. İnsanları, insanlar üzerinde zorbalık yapan zorbaları devirmek için. Sonra insanlar yine dininde özgürdürler. Dinde zorlama yok. Elbette bu manada cihat da rahmettir. Kıtal da, taarruz da rahmettir. Cehalet içerisinde olan toplumlar, onların başındaki idareciler, onların meseleyi anlamasına müsaade etmiyorlar. Gece ve gündüz onları oyalıyorlar. Televizyonlarıyla, okullarıyla, gazeteleriyle. Onları meşgul ediyorlar. Düşünmelerini engelliyorlar. Hakka ulaşmalarına engel oluyorlar. Elbette o diktatörlerin devrilmesi, o toplumların hakikatle buluşmasını sağlamak tabii ki rahmettir. Hazreti Peygamber'in savaşı da rahmettir. Bakın savaşlarına, çok az insan ölmüştür. 27 gazveye katılmış, 60 seriye göndermiş. 60 birlik hazırlamış, göndermiş. 27'sinde de kendi de bulunmuş. Ayrıca 60'ın dışında 27 tane de kendinin bulunduğu. Bir kısmında savaş olmuş, bir kısmında olmamış ama bu kadar seriye ve gazvelere rağmen ölen insan sayısı çok azdır. Ben Kureyza'nın hainlerini, idamı sayayım. Onlarınki idamdı. O idamı saymazsanız 150 kişi kadar olduğunu bazı alimler tespit etmişlerdir. Bu kadar az insan ölmüştü. Rahmettir. Efendimiz'e gelip dediler ki ya Resulallah, şu müşrikler için beddua etsen, lanet okusan. Dedi ki ben çok lanet edici olarak gönderilmedim. Ben rahmet olarak gönderildim. Hiç mi lanet okumadı? Elbette az da olsa var hayatında. Hainlere, ihanet edenlere. Sahabeye tuzak kurup hepsini şehit eden alçaklara. Müslüman olduk deyip gelip peygamberimizden hoca istediler. Efendimiz de onlarla birlikte bir sürü hafız sahabeyi gönderdi. Onlara hocalık yapsınlar diye. Hepsini şehit ettiler alçaklar, tuzak kurmuşlar meğer. Onlara beddua etti Hazreti Peygamber. Lanet okudu onlara. Evet, bazı kimselere lanet okudu. Ama aslen rahmet olarak gönderildi. Savaşması nedir? O da rahmettir. Bu lanet okumaları nedir? O da rahmettir. Neden? Çünkü şunlara şunlara Allah lanet etsin dediyse bizim dikkatimizi çekti. Böyle demekle bizi o günahlardan kurtardı. Kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına lanet olsun. Bak lanet ediyor. Böyle buyurdu. Evet lanet ediyor. Ama onun laneti de rahmettir. İnsanların insanlığını koruyor. Erkek erkek olarak kalacak, kadın da kadın olarak. Allah'ın iradesine karşı gelme. Kadın erkekleşmeyecek. Erkek kadınlaşmayacak. Allah'ın iradesine karşı gelme. Kadınlaşan erkek, erkekleşen kadın Allah'ın iradesine karşı gelmiş demektir. Bizi bu günahtan koruyor. Fıtratımızı muhafaza etmiş oluyor. Bu da bir rahmettir. Yağmur rahmet değil midir? Ama bazen sel olur. Tarlaları mahveder. İnsanları önüne katar, bazen götürür. Sel hadiselerinde her zaman insanlar ölür. Tarlalar, ürünler zarar görür. Ama yine de biz yağmura rahmet demez miyiz? Evet, bazen öyle olur. Ama yine de rahmettir. Ekseriyete göre hüküm verilir. Ekseriyete göre. O nadirdir ama yağmurun rahmet oluşu genellikledir. Genele göre hüküm verilir. Hem belki de bazen sel olması da ayrı bir rahmettir. Allah'ın lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Sel de bazen rahmet olur, insanların uyanmasını sağlar. Akıllarının başlarına gelmesini sağlar. O yönüyle o da rahmettir. Yunus'un demesiyle lütfun da hoş, kahrın da hoş. Allah'ın lütfu da hoş, kahrı da hoş. Hazreti Peygamber'in savaşı da hoş, duası da hoş. Şefkati de hoştur. Eline kitabı alması da hoştur. Kılıcı alması da hoştur. Çünkü kılıcı alandan alana fark eder. Hangi maksatla kullanacağınıza bağlı. Doktor da eline bıçak alır, katil de eline bıçak alır. Aynı mıdır? Doktorun alması rahmettir. Evet, bazen doktor alır, elinizi ayağınızı keser atar. Ama iyiliğiniz için. Allah'ın gazabı da öyledir. Allah rahmet sahibi değil mi? Rahman ve Rahim sıfatı yok mu? Ama aynı zamanda cebbar da yok mu? Kahhar da yok mu? Muntakim de yok mu? Allah evet rahmet sahibi ama aynı zamanda kahhardır, kahreder. Muntakimdir, intikam alır. İntikam sıfatının olması, kahhar sıfatının olması rahmetinin olmadığını mı gösterir? Nasıl ki o sıfatlar rahmetine engel değilse, yine Allah rahmet sahibidir, yine rahmet sahibidir. Kahhar da olsa, muntakim de olsa. Hazreti Peygamber de öyle. Yeri gelir savaş yapar ama yine rahmet sahibidir. Öyle buyuruyor, ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim. Yani rahmet, harp peygamberi olması rahmete muhalif değildir. Harp peygamberi olmasaydı rahmeti eksik kalırdı. Zalimlerle mücadele etmeseydi o mazlumlar ne derlerdi? Ya Resulallah, sen rahmet peygamberisin. Şu zalimlere karşı bize yardım etsene. Şu zalimlerden bizi kurtarsana ya Resulallah. Bu nasıl bir din, bu nasıl bir peygamber zalimlere karşı mücadele vermiyor? Bugün nice komünistin komünist olmasının, nice ateistin ateist olmasının sebebi Müslümanların bu rahmet meselesini anlamamasıdır. Anlamadılar, her şeye sessiz kalıyorlar. Müslüman olmayı mıymıntı olmak zannediyorlar. Müslüman olmayı korkak olmak zannediyorlar. Müslüman olmayı güçlülerle birlikte olmak zannediyorlar. Güçlülere karşı gelmemeyi, muhafazakar olmayı, mevcudu devam ettirmeyi Müslüman olmak zannediyorlar. Halbuki Müslüman dediğin yanlışlara muhalif olandır. Müslümanların bu durumuna kızan, nice düşünen insan başka ideolojilere gitti. Eğer Müslümanlar Kur'an'ın rahmet anlayışına sahip olsaydılar, Hazreti Peygamber'in rahmet anlayışına sahip olsaydılar, Allah'ın rahmet sıfatını doğru anlasaydılar, Allah hem rahmet sahibi hem de intikam sahibi. Hazreti Peygamber hem rahmet peygamberi hem harp peygamberi. Doğru anlasaydılar. Dinin baktığı gibi bakabilseydiler rahmet meselesine, yanlışlara karşı geleceklerdi. Ve işte o zaman insanlar dine kızmayacaktı ve başka ideolojilere gitmeyeceklerdi. Müslümanların rahmeti yanlış anlaması, Müslümanların bu korkaklıkları, bu pasiflikleri, bu zulme karşı gelmeyişleri, doğruları konuşmamaları, onurlu bir duruş göstermemeleri, omurgasız Müslümanların çoğalmış olması, ilkesiz Müslümanların çoğalmış olması, menfaatçi Müslümanların çoğalmış olması, güçlülerle birlikte olmayı çok güzel bir siyaset zanneden
Müslümanların çoğalmış olması.
Birçok insanın dinsiz olmasına sebep oldu. Hazreti Peygamber eğer böyle davransaydı İslam'ı yayamazdı. O rahmet peygamberinin ne olduğunu dünya aleme gösterdi. Rahmet peygamberi olmak, rahmeten lil alemin olmak neymiş? Sadece namaz kılmak, dua etmek, insanlar başını okşamak değilmiş. Yeri geldiği zaman savaş yapmakmış.
Yok mu hayatında savaş?
Bu Müslümanlar var ya, bu Müslümanlar kör olmak istiyorlar. Sağır olmak istiyorlar. Bu ayetleri duymak istemiyorlar. Hazreti Peygamber'in hayatını görmek istemiyorlar.
Ne cihat ayetlerini duyuyorlar.
Hazreti Peygamber'in hayatındaki cihadı görüyorlar. Bunlar rahatlarının bozulmasını istemeyen korkaklardan ibaretler. O zaman rahmet olmuş olmazsınız. Rahmeten lil alemin olan peygamberin ümmeti olanlar, onlar da rahmeten lil alemin olmaya çalışmalı. Madem ki peygamberimiz öyle, biz de öyle olmalıyız. Efendimiz nasıl rahmeten lil alemin olduysa biz de öyle. O sadece insanlara güzel öğütler vererek değil, aynı zamanda mücadele ederek. Evet, bir taraftan ibadet insanı, bir taraftan ahlak insanı, bir taraftan mücadele insanı. Yoksa rahmetiniz eksik kalır. Zalimlerle mücadele etmezseniz, bir mazlum size ne der? Bir zalim bir insana zulmediyor. Siz de seyrederseniz, o mazlum size ne der?
Sende hiç mi merhamet yok be hey zalim der.
Hiç mi acımıyorsun bana? Niye bana yardım etmiyorsun? Yardım etmiyorsun, etmiyorsun. Bari zalime de destek verme. Bir de bari benim haklarımdan bahset. Hiç olmasa bana yapılanları anlat. Biraz yüreğime soğuk su serp.
Yardım etmiyorsan da hiç olmasa haksızlıkları konuş. Bana yapılanları dünyaya duyur.
Belki sen yapmıyorsan başkaları yardım eder. Hiç olmasa bunu yap demez mi? Bir zalim zulmederken o zulme seyirci olanlar, onlara o zulme uğrayan mazlumlar bunları söylemezler mi? Sende hiç merhamet yok mu? Bana biraz yardım etsen demezler mi? Demek ki zalime karşı mücadele etmek rahmeten lil alemin olmanın gereğidir. Yoksa rahmetiniz eksik kalır. Rahmet sadece bir fakire yardım etmek değil. Ya da yanlış yolda giden bir insana doğruları anlatmak değil. Bir de zalimler var. O zalimlere karşı mücadele etmek de rahmetin gereği. Efendimizin hayatına bakın, onun hayatında ne varsa işte o rahmeten lil alemin olmanın gereğidir. Bir noktasını görüp diğer noktasını görmemek kasıtlı davranmaktır. Görmek istememektir. Kör olmayı istemektir. Efendimizin rahmet peygamberi oluşu üzerinde çok durulabilir. Birçok yönden ele alınabilir. Evet, o bir rahmet peygamberidir, ahlakıyla da öyle. Çoğu zaman bağışlamıştır. Evet, rahmetin gereğidir bağışlamak, affedici olmak, müsamahakar olmak. Bir bedevi gelmiş Efendimiz'e, ondan bir şeyler istemiş. Efendimiz bir şeyler vermiş. Demiş ki memnun musun? Yok demiş adam. Memnun değilim, az verdin demiş. Oradakilerden bazıları dövecek olmuşlar. Saygısız adam demişler. Sanki alacağı var. Efendimiz ne verdiyse verdi. Razı ol. Saygısızlık yapma. Efendimiz adama karışmayın demiş. Sonra adama demiş ki ben eve gidiyorum sen de gel. Arkamdan gel sana biraz da evden bir şeyler vereyim. Sanki borcu varmış gibi. Sırf rahmet peygamberi olduğu için ve sırf o adam dinden imandan dönmesin diye. Peygamber vermedi demesin diye. Götürüyor evine, adam oradan da bir şeyler veriyor. Şimdi memnun musun diyor. Adam evet diyor. Rahmet peygamberi dedi ki, git bunu orada da söyle. Seni öyle bilmesinler. Bana o saygısızlığı yapan birisi olarak akıllarda kalma. Seni öyle bilmesinler. Git onların yanında da memnunum, ben razıyım de. Adam gitti söyledi. Daha sonra Efendimiz buyurdu ki sizinle benim halim şu kimsenin haline benzer. Adamın biri çölde devesini elinden kaçırmış. Devede de yük var. Ekmeğe, yemeğe, suyu da onun üzerinde. Herkes deveyi kovalıyor. Deveyi kovaladıkça deve daha çok kaçıyor. Adam diyor ki beni devemle baş başa bırakın. Bana karışmayın. Deveme karışmayın. Bırakın bana. Diyor ve sonra yerden bir tutam ot alıyor. Devesini onunla çağırıyor ve sonra devesini tutuyor. İşte ben oyum, siz de kovalayanlarsınız dedi. Size bıraksaydım biraz evvel adamı dövecektiniz, adamı dinden imandan edecektiniz. Ama ben ona biraz daha bir şeyler verdim ve razı oldu, memnun oldu. Bakın imanına, imanı kuvvetlendi ve aranızda bir Müslüman kardeşiniz olarak yaşamaya devam ediyor. Her insan bir olmaz, bazı insanlar zayıftır. Herkesi aramızda bulundurmalıyız, hainler hariç, fitneciler, alçaklar hariç. Zayıflar aramızda olacaktır. Rahmetellil alemin olan peygamberin ümmetiyiz. Eğer bir zayıfı omuzlarınızda taşımıyorsanız güçlü değilsiniz demektir. Şu binayı da taşıyan, şu binanın zayıf tuğlalarını, halısını, elektriğini, zayıf elemanları taşıyan kuvvetli elemanlar var. Kolonlar var, kirişler var. Onları da taşıyan temel var. Halı bu binayı taşıyabilir mi? Allah herkesi farklı farklı yarattı. Kimileri güçlü yaratıldı, zayıfları taşısın diye. Zayıfları taşımayan güçlü sayılamaz. Ne kadar zayıf taşıyorsanız omuzlarınızda, ne kadar yük taşıyorsanız o kadar güçlüsünüz. Kimseyi taşımayanlar güçlüyüm demesinler. Bu da rahmetin gereği. İnsanlara karşı merhametli olmak da rahmet peygamberine ümmet olmanın şartıdır. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem her yönüyle insanlığa rahmet oldu. Onlar peygamberimizi baş belası görüyorlardı. Kur'an onlara cevap veriyor. Biz seni baş belası olarak göndermedik. Rahmet olarak gönderdik. Onlar diyorlar ki senin yüzünden aşiretimiz dağıldı. Dağılasıcı aşiretiniz dağılsın. Dağılsın. Çünkü yanlış üzerinde ittifak etmişsiniz. Dağılması gereken dağılmalı. Bu rahmetin gereği. Bir kafir erkekle evli bir kadının ondan ayrılması rahmetin gereği. Kafirin emrinde yaşaması caiz olamaz. Rahmet onu ayırmaktır. Dinin böyle hükümleri var. Müslüman kadın kafir erkekle evlenemez. Dinin bu hükümleri rahmetin gereğidir. Müslüman kadına rahmet ediyor Allah.
kafirin emrinde olmayacaksın diyor.
Rahmet peygamberine verilen hükümler, gerek miras hukuku, gerekse hadler, hırsızın elinin kesilmesine, zina edenin recm edilmesine, yolları kesenlerin, insanları zorla soyanların, insanların mallarını gasp edenlerin ellerin ayaklarının çaprazlama kesilmesine, öldürenlerin öldürülmesine, kısas yapılmasına ve daha diğer hükümlere, içki içene değnek vurulmasına, namuslu insanlara zina iftirasında bulunanlara değnek vurulmasına kadar hepsi rahmetin gereğidir. Toplumu belalardan korumaktadır. Zinaya ceza veriyor, toplumu zinadan kurtarıyor. Zina iftirasına ceza veriyor, toplumu iftiradan kurtarıyor. Kısası emrediyor, toplumu cinayetlerden kurtarıyor. Faizi yasak ediyor, zenginlerin fakirleri sömürmesini engelliyor. Hepsi rahmet. Miras hukuku da öyle. Mirası adaletli bir şekilde taksim ediyor rahmet. Gerek farzları, gerekse haramları, gerekse muamelata dair hükümleri. Hepsi dünyaya bir çeki düzen vermektir. Toplumsal hayatı düzenlemektir. Hepsi rahmettir. Toplumsal hayatı düzenlemezseniz, düzenlemeyen bir din rahmet olabilir mi? Suçları azaltmayan bir medeniyet, medeniyet olabilir mi? İslam medeniyetinde suçlar azalır, rahmettir. Rahmet olduğunu gösteriyor. Şu Batı medeniyetin hakim olduğu dünyaya bakın. Şu medeniyetin hakim olduğu dünyada bütün suçlar ve günahlar hızla çoğalmaktadır. İslam medeniyetinin hakim olduğu zamanlara bakın. Bu kadar içki içen var mıydı? Karısını döven, öldüren var mıydı? Bu kadar zina, bu kadar faiz, insanların kanını emme, bu kadar cinayet, bu kadar terör var mıydı? Bu kadar namussuzluk, bu kadar sapmalar, erkeğin kadınlaşması, kadının erkekleşmesi, cinsel sapmalar var mıydı? Rahmet miymiş, değil miymiş İslam medeniyeti? İnsanı insan yaptı. Hayvandan aşağı duruma gelmiş olan insanlık alemini oradan aldı, yükseltti. Bedevileri devlet başkanı haline getirdi. Bedeviydiler. Mekke'nin iki dağının arasındaki bedeviler durumundaydılar aslında. Onları, o aşiretten öteye geçememiş olanları aldı, dünya devleti yaptı. Kimi halife oldu, Ebu Bekir Ömer oldu. Kimi komutan oldu, kimi vali oldu. Cahilleri, devlet bilmeyenleri, kızını diri diri toprağa gömenleri, ırkçılık yapanları, nefsini terbiye etmemiş olanları, her türlü günahı işleyenleri oradan aldı ve yükseltti. Koymuş olduğu bütün hükümler, getirdiği bütün inanç esasları, ibadet esasları, ahlak esasları, muamelat esasları, getirdiği bütün haramlar, hepsi rahmettir. Bir tane söylesinler, şu rahmet değil desinler. Mesela hırsızın elini kesiyor. Rahmettir. Nasıl rahmettir? Toplumu büyük bir beladan kurtarıyor. Bir tane hırsızın elini kesiyor. Bütün toplumu yıllarca hırsızlıktan koruyor. Evvela İslami eğitimle eğitiyor tabii ki. Ondan sonra karnını da doyuruyor. Buna rağmen hırsızlık yapmaktan hoşlanan, kolay para kazanma yolunu bulmuş olanların da elini kesiyor. İki tane adamın elini kesiyor, 50 sene memleket rahat ediyor. Rahmet mi değil mi? O eli kesilecek olan da, hırsızlık yapacak olan da elinin kesileceğini biliyor ve hırsızlık yapmaktan vazgeçiyor. Rahmet mi değil mi? toplumda bu gibi sorunlar azalıyor. Bunları kaldırdılar. Allah'tan daha merhametli olduklarını düşündüler. Allah'ın koyduğu cezaları ağır buldular. Kaldırdılar. İşte bu toplum meydana getirdiler. Allah'ın şeriatının hakim olduğu dönemlerde çok daha az insan ölüyordu. Şimdi İslam'ın hakim olmadığı dönemlerde, devletlerde çok daha fazla insan ölüyor. Allah'ın bütün hükümleri rahmettir. Zina eden evlinin, muhsan olanın recmedilmesi de rahmettir. Hem onun ahiretini kurtarmaktadır. Ahiretteki cehennemden daha iyidir. Nasılsa ölmeyecek mi? Nice insanlar bir kaza geçiriyor, ölmüyor mu? Rejim de öyle. Onu da öyle kabul edin, olsun bitsin. Trafik kazasında bir araba geliyor, çarpıyor, öldürüyor sizi. Buna da bir taş geliyor, kafanıza değiyor, öldürüyor sizi. Hepsi bu. Ama ahiretten, azaptan kurtulmuş oluyor o insan. Rahmet mi değil mi? Bu hükümleri kaldırdığınız zaman bunun cezası ahirete kalacak. Bu dünyada cezalandırmak suretiyle o suçların azaltıyor, hem de ahirete de bırakmamış oluyor. Rahmettir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni başka bir sebepten dolayı göndermedik. Rahmet olarak gönderdik. O yüzden Peygamberimiz ashabına da savaşa gönderirken bile rahmetle muamele etmeyi emrediyordu. Kadınları öldürmeyin diyordu. Çocukları öldürmeyeceksiniz. Yaşlılara dokunmayacaksınız. Din adamlarına karışmayacaksınız. Kiliselerine sığınmış olanlara karışmayacaksınız. Çiftçilere, tarlada çalışanlara, savaşmıyorlarsa size karşı, onlara dokunmayacaksınız. Savaşta bile rahmet. Size Allah'ın selamıyla selam verenlere savaş açmayacaksınız. Gecenin karanlığında saldırıya geçmeyeceksiniz. Tebliğ yapmadan savaşmayacaksınız. İslam'ı anlatmadan hücum etmeyeceksiniz. Sabah namazını bekleyeceksiniz. Bir şehre saldırmadan evvel. Ezan sesi duyduğunuz zaman saldırmayacaksınız. Rahmet. Ezan sesi duyduğunuz zaman saldırmayacaksınız. Efendimiz buyuruyor ki hayvanı keserken bile rahatlatın. Hayvanın başını okşayın. Bıçağı göstermeyin. Rahatlatın. Öncesinde su verin, yem verin, rahatlatın. Ondan sonra keskin bir bıçakla bir anda olsun bitsin hayvan acı çektirmeyin. Hazreti Peygamber koyunun bile böyle kesilmesini emrediyor. Çıkıyor bir örgüt, kendince şeriatı tatbik ettiğini iddia ediyor. Bir hırsız yakaladık diyor mesela Suriye'de ya da Irak'ta. Şeriatı tatbik edeceğiz diyor. Kim bu hükmü verdi? Elinin kesilmesine, sen devlet değilsin. Bir, ikincisi ilim sahibi değilsin. Sen hayatında hiç hırsızlıkla ilgili fıkıh kitabı okudun mu? O hükmün hangi şartlarla tatbik edildiğini biliyor musun sen? Hiç ders aldın mı, ders verdin mi sen hayatında? Bir cahil karar veriyor. Bunun eli kesilecek diyor. Şeriata göre diyor, elini keseceğiz. Verilen hüküm doğru mu yanlış mı? Bu ayrı bir mesele. Doğru bile olsa senin o hükmü vermeye yetkin yok. Bu da ayrı bir mesele. Ve bu hükmü tatbik ederken öyle bir tatbik ediyor ki elini alıyor bir bıçak ya da satır. Adamın eline 10 defa vuruyor. 10 defa, 20 defa kopmuyor, bir daha vuruyor. Kopmuyor, bir daha vuruyor ve bunu videoya çekiyor ve dünyaya teşhir ediyor. Sen insanları İslam'dan nefret ettirmek istiyor olmalısın. Sen kime hizmet ediyorsun? İslamofobiyi kuvvetlendirmek mi istiyorsun?
Bu din rahmet olarak gönderildi. Bu peygamber de rahmet olarak gönderildi. Bu peygamber hayvanı bile keskin bıçakla kesmeyi emrediyor. Sen hangi kitaba göre hüküm verdin? Sen ilim adamı mısın? Bir, sen hakim misin? İki, sen devlet misin? Ve sonra bu hüküm böyle mi tatbik edilir? Bir defa da kesilir. Sen adamın elini 20 defa vuruyorsun, işkence yapıyorsun. Had uygulamıyorsun, işkence yapıyorsun. Eğitim almamışsın. Cellatlığın da bir eğitimi var. Eğitim almamışsın. İslam'ı bilmediğin gibi cellatlığı da bilmiyorsun. Kullandığın alet de o işin aleti değil. Bu din rahmet olarak gönderildi. Senin şu yaptığını internette izleyen bir insan İslam'dan çıkar gider. Müslümansa da İslam'ı terk eder. Allah muhafaza, cahil bir Müslümansa. Senin şu yaptığını da İslam olarak görürse, İslam'ı bilmiyorsa ya da Müslüman olmayı düşünen bir Hristiyan, bir Yahudi ise, şu yaptığını görse, bunu İslam zannetse İslam'a da girmez, vazgeçer. Hadler merhametle tatbik edilir. Düşmanca değil. Hazreti Peygamber recmi emretti. Bir adam geldi, zina ettiğini söyledi. 4 defa söyledi. Efendimiz adamı başından savdı birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde. Tatbik etmek istemedi. Ondan sonra 4.sünde hükmü verdi. Ve namazını da kendi kıldırdı. Evet, bir hata etmiş ama öyle bir tövbe etti ki onun tövbesini ümmetime dağıtsan yeterlidir dedi. Onun namazını kendi kıldırdı. Rahmet peygamberi. Ben Allah'ın hükmünü tatbik etmek zorundayım. Ama düşmanlığım yok. Düşmanca değil. Allah emrettiği için. Bir gün bir hırsızın elini kesiyorlardı. Efendimizin yüzünü rengi attı. Kendisi o hükmü vermişti. Hırsızlık açık seçikti, mesele meydandaydı ve hüküm verildi. Efendimizin yüzünü rengi attı. Dediler ki ya Resulallah çok mu üzüldün? Buyurdu ki nasıl üzülmeyeyim? Gözümün önünde ümmetimin eli kesiliyor. Ümmetim diyordu. Hırsız da adam. Ama ümmetim diyordu ona. Ümmetimin eli kesiliyor, nasıl üzülmeyeyim? Elini kesiyordu ama düşmanlık beslemiyordu. Rahmet peygamberi. Hadleri tatbik ederken de rahmet peygamberi. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Senin medeniyetini yeniden ihya edebilmeyi nasip eyle. Seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Senin yolunda mücadele edenlerle birlikte olmayı nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.